Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Geçen hafta sözcüklerin sıralanışına göre cümlenin farklı yapılar göstermesinden söz etmiştik. Ögelerin dizilişine göre cümleleri örnekleriyle anlatmış ve bir cümlede anlatım gereği bütün ögeler kullanılmışken, başka bir cümlede bu ögelerden birinin bulunmayabileceğini, ögelerin birbirleriyle yer değiştirmiş olabileceğinden bahsetmiş, kurallı, devrik ve kesik cümleleri ele almıştık. Bu hafta ünlem ve aktarma cümlelerinden söz edeceğiz. Ünlemler çeşitli duyguları belirtirler. Özellikle korku, telaş, sevinme, kızma, acıma duygularını belirten cümleler, seslenme, çağırma içeren cümlelerin ve doğa seslerini yansıtan cümleleri, bazıları ünlem cümlesidir. Genelde böyledir. Fakat o anki duruma göre aslında ünlemle ilgisi olmayan bütün sözcükler de ünlem gibi kullanılabilir. Örneğin, sinemaya gitsek mi sorusuna yanıt olarak hayır sözcüğünü söylerken sadece o konuya olumsuz yanıt vermiş oluruz. Bu soruya hayır cevabını verirken telaşlanacak, korkacak, sevinilecek, kızacak bir durum yoktur. Fakat Allah korusun, örneğin tam otobüs uçuruma yuvarlanacakken bunu fark eden yolcunun hayır sözcüğü tam bir ünlem sözcüğüdür ve bir ünlem cümlesidir. Bu söyleyişte korku ve telaş vardır. Tek bir ünlem sözcüğünün tam bir cümle değerini taşıdığı durumlara daha çok konuşma dilinde rastlanır. Aman, yaşa, imdat, helal gibi. Ünlem cümlesinde ünlem durumunu genelde tek bir sözcük belirtir. Türkiye Türkçesinde söyleyiş tarzına göre her cümle ünlem cümlesi olabilir. Bu, Türkçenin tonla ilgili bir özelliğidir. Konuşma dilinde etkili bir iletişim sağlamak istiyorsak, yazı dilinde imla kurallarına dikkat etmemiz gerekir. Çünkü yazı dilinde imla kuralları ne kadar önemliyse, konuşma dilinde de o kadar önemlidir. Yazı dili, konuşma dilinin yol göstericisidir. Konuşurken etkili bir iletişim kurmak istiyorsak, dilin duraklarına, duygu tonlamalarına ve ezgisine dikkat etmeliyiz. Ünlem cümlesi olduğunu belirtmek istiyorsak, ünlem işaretini mutlaka kullanmamız gerekir. Şimdi de birden çok sözcüğün ünlem anlamı verdiği cümlelere örnek verelim. Gününü bekliyoruz. Herhalde bu duruma seyirci kalmayacağız. Seyirci kalmayacağız sözcükleriyle biten bu cümlenin sonunda ünlem işareti yer alır ve söylerken bu duruma göre tonlama yapılır. Örneğin, adama araba çarpmış, duran yok. Hiç mi insanlık kalmadı? Bir kişi olsun yardım edemez mi? Birden çok sözcükle oluşan bu ünlem cümlesinin anlamını verebilmek için vurgu hiç ve bir sözcüklerindedir. Bu cümlede ünlem anlamını pekiştiren sözcükler bunlardır. Konuşma tarzımıza göre edemez sözcüğü de vurgulanabilir. Sevgili dinleyenlerimiz, başkasına ait bir sözün herhangi bir değişikliğe uğratılmadan ve yorum katılmadan cümle içerisinde söylenmesine doğrudan anlatım denir. Buna karşın liderlerin, siyasilerin, sanatçıların, bilim insanlarının veya herhangi bir kişinin söylediklerini ve yazdıklarını kendi düşüncelerimizi katarak farklı bir ifadeye dönüştürüp anlatır veya yazarsak dolaylı anlatım olur. Dolaylı anlatımda yargı kesinlikle değiştirilmez. Söyledi, açıkladı, belirtti, dedi gibi yüklemlerle biter. Dolaylı anlatıma örnek verelim. Geçmiş ve şimdiki zamanla çekimlenmiş fiillerde dolaylı aktarma cümleleri "dığını söyledi" biçiminde anlatılır. Ali, "dün eve gittim" dediğinde biz karşı tarafa aktaracaksak "Ali, dün eve gittiğini söyledi" biçiminde söyleriz. Arkadaşlarımız "sinemaya gidiyoruz" dediyse onların bu eylemini "arkadaşlarım sinemaya gittiklerini söylediler" şeklinde karşı tarafa anlatırız. Gelecek zamanla çekimlenmiş fiillerde dolaylı aktarma cümlelerinde anlatım biçimi "acağımı, acağını söyledi" biçimindedir. Örneğin, "Ahmet, arabamı yıkayacağım" dediğinde bize soran birisine "Ahmet, arabasını yıkayacağını söyledi" diye anlatırız. "Yemek yiyecek misin?" diye soran birisine "yemek yemeyeceğim" dediğimizde ısrar edilmişse cevabımız "yemek yemeyeceğimi söyledim" biçiminde olacaktır. Sevgili dinleyenlerimiz, dolaylı emir aktarma cümleleri "mamı, manı, masını söyledi" biçimindedir. Örneğin, öğretmen "Ahmet'e ders çalış" dedi önermesini karşı tarafa aktarırken "öğretmen Ahmet'e ders çalışmasını söyledi" deriz. Ali'nin babası Ali'ye "kitap oku" dedi söylemini karşı tarafa "Ali'nin babası Ali'ye kitap okumasını söyledi" deriz. Dolaylı soru aktarma cümleleri "ıp, mediğini sorduk" kalıbıyla yapılır. Örneğin, "ablam ellerini yıkadın mı?" diye sorduğunda karşı tarafa anlatırken "ablam ellerimi yıkayıp yıkamadığımı sordu" deriz. Doğrudan aktarma cümleleri "dedi" diyerek aktarılır. Örneğin, "Hülya, hayvan ve çocuklara iyi davranmalıyız" dedi. Bunu da "Hülya, hayvan ve çocuklara iyi davranmalıyız" dedi biçiminde aynısını söyleyerek doğrudan aktarırız. Soru sıfatı, soru zarfı ve soru zamiriyle yapılan dolaylı aktarma cümleleri "dığımı sordu" biçimindedir. Komşunun "nereye gidiyorsun?" sorusunu bir başkasına anlatırken "komşu nereye gittiğimi sordu" biçiminde anlatırız. Sevgili dinleyenlerimiz, haftaya dilimiz Türkçe'ye dair bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sorularınızı dogruturkce@trt.net.tr adresine bekliyoruz. Geçmiş programlara TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu podcast sayfasından ulaşabilirsiniz. Esen kalın sevgili dinleyenlerimiz. Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp.